Ayrım bir hilekar Frederick Forsyth. 6 Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyo Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Ses kaydına başlama tarihi 5 Mart 2012. Eserin adı Hilekar. Yazarı Frederick Forsyth. Özgün adı The Deceiver. Çevirmeni Mehmet Harmancı. Türü roman. Yayın evi İnkılap Kitabevi. Birinci baskı. Baskı yılı 1993. ISBN numarası 975-10-0590-6. 93-34-Y-0051-0529. Bu kitap 494 sayfadır. 39 ayrımdan oluşmuştur. Kurum telefonu 0312-363-7746.
Soğuk Savaş tam 40 yıl sürdü ve sonunda Batı dünyası kazandı. Ama bunun bedelini ödeyerek. Bu kitap yaşamının büyük bölümü karanlık işler içerisinde kaybolmuş kişiler içindir. Nerede o eski günler ve arkadaşlarım?
Giriş. 1983 yazında İngiliz Gizli Servisi Başkanı belirli bazı iç muhalefete karşın yeni bir masa kurulmasını onaylamıştı. Başlıca muhalefet hemen hemen hepsi dünyanın belirli bölgelerini paylaşmış olan diğer masalardan geliyordu. Yeni masa geleneksel sınırları aşan bir bölgeye sahip olacaktı. Bu kuruluşu destekleyen iki kaynak vardı. Biri İngiltere'nin bir önceki yılın Falkland Savaşı'ndan zaferle çıkmasının ardından iktidardaki muhafazakar hükümetin coşkulu havasıydı. Askeri başarıya karşın olay gerisinde o karma karışık tartışmalardan birini bırakmıştı. General Galtieri'nin Arjantin kuvvetleri Port Stanley'e çıkacaklarından neden haberimiz olmadı? Bölümler arasında bu tartışma bir yıl devam etmiş, sonunda suçlamalarla tıkanıp kalmıştı. Uyarılmadık, hayır uyarıldınız. Dışişleri Bakanı Lord Carrington istifa etmek zorunda kalmıştı. Birkaç yıl sonra Amerika'da Lockerbie üzerinde bir Pan-Amerikan yolcu uçağının düşmesi üzerine aynı tartışma içinde boğulacak, servislerden biri uyarıda bulunduğunu iddia edecek, ötekisi ise asla böyle bir uyarı almadığını savunacaktı. İkinci neden de Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreterliği'ne son 15 yıldır KGB Başkanı olan Yuri Andropov'un gelmesiydi. Andropov iktidarı KGB'nin batıya giderek artan saldırgan bir casusluk hamlesi başlatmıştı. Yuri Andropov'un yanlış haber yayma yöntemini çok benimsediği bilinmekteydi. Demir Lady ünvanını kazanan Bayan Thatcher, bu oyunu iki kişi oynar görüşünü benimseyerek İngiltere'nin kendi gizli servisinin Sovyetlere aynı yoldan bir karşılık vermesine karşı çıkmayacağını belli etmişti. Yeni masaya görkemli bir ad verildi. Aldatma, yanlış haber yayma ve psikolojik operasyonlar. Bu da çok geçmeden Al-Op diye kısaltılmıştı. Yeni bir masa şefi seçilmiş, malzeme masası başındaki adam levazımcı, hukuk bölümü başındaki avukat diye anıldığı gibi Al-Op'un başındakine de hileci adı takılmıştı. Seçilen kişi Doğu Almanya masasından alınan bir ajan olan Sam McCready idi. McCready masayı tam 7 yıl yönetti. Ancak her iyi şeyin bir sonu olduğu gibi 1990'ın sonbaharında Whitehall'da bir konuşma yer alacaktı. Genç yardımcı dış bürodaki masasının ardından pek çok kere denenmiş bir gülümsemeyle kalktı.
''Günaydın Sir Mark, Müsteşar Bey hemen içeri alınmanızı söyledi.''
Adam Dışişleri ve Milletler Topluluğu Müsteşarı'nın odasını açarak konuğu içeri aldı, kapıyı arkasından kapattı. Müsteşar Sir Robert Inglis ayağa kalktı.
''Mark dostum, hoş geldin.''
Bir yabancının kendisini sanki akrabasıymış gibi karşılaması karşısında kuşkuya düşmeyen insan zaten gizli servis başkanlığına getirilmezdi. Sir Mark kendini epey zorlu geçecek bir konuşmaya hazırladı.
Yerine oturunca devletin en kıdemli Dışişleri Bakanlığı memuru masasının üstündeki epey eski bir kırmızı mesaj kutusunu açıp üzerinde bir köşesinden öteki köşesine kadar kalın bir çizgi çekilmiş açık kahverengi bir dosya çıkardı.
Bölümlerinizi teftiş ettim ve herhalde bana izlenimlerini anlatacaksın.
Elbette Mark, sırası gelince.
Sir Robert Inglis gizli dosyanın ardından siyah plastik spiralle tutturulmuş kırmızı kaplı bir kitap çıkardı. Haber alma koordinatörünün en son satın alma listesine senin verdiğin yanıt olan 90'lı yıllarda gizli servis raporunu okudum. Gereken koşulları yerine getirmiş görünüyorsun.
Teşekkür ederim Robert dedi gizli servis başkanı. Şu halde dışişlerinin desteğini umabilir miyim?
Diplomatın gülümsemesi bir Amerikan televizyon gösterisinde ödüller kazanabilirdi.
Azizim Mark, senin tekliflerin karşısında herhangi bir güçlük olacağını sanmıyorum. Ama seninle konuşmak istediğim bir iki nokta var.
Tamam işte bombardıman başlıyor diye düşündü gizli servis başkanı.
Dış ülkelerde istediğim bu ek istasyonları maliyeye onaylatmış ve gerekli parayı bütçenin bir yerine sıkıştırmışsındır herhalde.
Her iki adam da gizli servis bütçesinin tümünün dışişlerinden gelmediğini bilirlerdi. Bütçenin çok büyük bir kısmı bütün bakanlıkların bütçelerine serpiştirilmiş olurdu. Ve yine bütçenin bu kadar geniş bir tabana yayılmış olması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı eğer istedikleri yerine getirilemezse parasını kısacağı tehdidini savuramazdı. Sir Mark başını salladı.
Orada bir sorun yok. Koordinatör ile maliyeye durumu anlattık ve maliye gerekli bütçeyi bizimle pek ilgili olmayan bakanlıkların araştırma ve geliştirme bütçeleri arasına sıkıştırdı.
Çok iyi. Şu hadi şimdi de benim ilgi alanıma giren bir başka konuya geçelim.
Kadro durumunun ne olduğunu bilmiyorum ama Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın özgürlüğüne kavuşmasıyla epey yayılmış olan servisin kadrolarını doldurmakta bir güçlük çekmekteyiz.
Ne demek istediğimi anladın mı?
Sir Mark adamın ne demek istediğini çok iyi biliyordu. Son iki yıl içinde komünizmin çökmesi yer küresinin diplomatik haritasını hızla değiştirmekteydi. Diplomatlar Orta Avrupa ve Balkanlarda, hatta Moskova'dan bağımsızlıklarını koparabildikleri takdirde Letonya, Litvanya ve Estonya gibi ülkelerde elçilikler kurmayı düşünmekteydiler. Şimdi müsteşar da Soğuk Savaş'ın morga yatırılmış olması nedeniyle gizli servisteki meslektaşının durumunun diplomasideki bu durumun tam aksi olacağını ima etmekteydi. Ancak Sir Mark bunu kabul edemezdi.
Sizin gibi bizim de yeni adam almaktan başka seçeneğimiz yoktur.
Adam bulmayı bir kenara bırak, yeni bir adamı merkeze alıp onun yerine deneyimli birini yurt dışına göndermemiz için yeni adamın 6 aylık bir eğitimden geçirilmesi gerekmektedir.
Diplomat yüzünden gülümsemesini silerek öne eğildi.
Azizim Mark, ben de seninle bunu konuşmak istiyordum işte. Elçiliklerimizde boş olan yerler ve bunların kimlere verileceği.
Sir Mark için için ateş püskürüyordu. Herif belden aşağı vurmaya başlamıştı. Dışişleri bütçesiyle gizli servise bir şey yapamazdı ama elinde oynayacağı bir koz daha vardı. Yurt dışındaki gizli servis şeflerinin çoğu bir elçiliğin üyesi olarak iş görürlerdi. Bu bakımdan elçiliklere bağlıydılar. Elçilikte görev olmazsa gidemezlerdi.
Gelecek için genel görüşün nedir Robert diye sordu. Gelecekte kimlikleri belli olmuş kadrolarınıza fazla yer veremeyeceğiz. Soğuk Savaş'ta bu mümkündü ama yeni Avrupa'da bunlar çok göze batarlar. Bunu senin de gördüğüne eminim.
Her iki adam da yurt dışı ajanlarının 3 sınıfa girdiklerini bilirlerdi. Elçilik örtüsü altında bulunmayan ve böylece Sir Robert Inglis'in karışamadığı yasa dışı ajanlar ve elçilikte görevli olan deklare ya da deklare olmamış ajanlar. Deklare ajan gerçek görevi bilinen ajandı. Geçmişte elçilikte böyle bir gizli servis ajanının bulunması çok yararlı olmuştu. Gerek komünist gerekse 3. dünya ülkelerinde muhalifler, rejim aleyhtarları ve diğer memnun olmayan kişiler kime gelip dert yanacaklarını bilirlerdi. Bu yolla çok bilgi edinilmişti. Şimdi söylenen artık böyle memurlara yer verilemeyeceğiydi.
Ne söylemek istediğini anlıyorum Robert. Ama gizli servis başkanı olarak görevime uzun yıllar sadakatle hizmet etmiş olan kıdemli memurlarımı temizleyerek başlamaya hiç niyetim yok.
Onlar için başka yerler bul dedi Sir Robert. Orta ve Güney Amerika, Afrika.
Emeklilikleri gelene kadar onları Burundi'ye gönderemem.
Masa başı işleri bul o halde, burada.
Yani hoş olmayan işler demek istiyorsun. Çoğu bunu kabul etmeyecektir.
O zaman erken emekli olacaklardır.
Mark, aziz dostum, bu bir pazarlık konusu değil diye müsteşar öne eğildi. 5 bilge bu konuda benimle olacaklardır. Zaten biri benim. Dolgun bir tazminatı kabul ederek.
5 bilge başbakanlık, dışişleri, içişleri, savunma ve maliyenin müsteşarlarıydı. Bu 5'i hükümette büyük bir güce sahiptiler. Bunlar başbakana gizli servis başkanını, güvenlik servisi MI5'in başkanını önerirlerdi. Ki bu da atamaları demekti.
Sir Mark çok mutsuzdu ama iktidar gerçeğini çok iyi bilirdi. Boyun eğmek zorunda kalacaktı.
Pekala, ama usul bakımından direktife gerek duyacağım dedi.
Kendi adamları arasında yukarıdan emir aldığının gösterilmesini istediğini belirtmek istiyordu.
Sir Robert Inglis artık bu kadarını yapacaktı.
Direktifler hemen verilecek dedi. Diğer bilgeleri toplantıya çağıracağım ve hep birlikte yeni bir kurallar dizisi hazırlayacağız. Sen de bunlara dayanarak bir soruşturma başlatacaksın ve bir örnek oluşturacaksın.
Sen ne demek istiyorsun? Bir suçlu mu yaratacağım yani?
O sözcüğü kullanmana gerek yok. Dolgun bir ikramiye ile erken emeklilik pek bir ceza sayılmaz. Erken emekli olacak bir memurunu seçip bir soruşturma açar ve böylece bir örnek oluşturursun.
Bir memur mu? Aklında biri var galiba.
Sir Robert ellerinin uçlarını kavuşturarak tavana baktı.
Her zaman Sam McCready vardır dedi.
Elbette, hileci. 3 ay önceki kara iplerde yetki almadan bulunduğu girişimden sonra Sir Mark onun dış işlerinde gemi azıya almış bir Cengiz Han olarak görüldüğünün farkındaydı.
Sir Mark gizli servisin merkezi olan Yüzyıl Evi'ne geçmişe dalmış olarak döndü. Dış işlerine Sam McCready'nin gitmesini teklif değil, bunda ısrar ettiğini anlamıştı. Oysa kendi açısından bundan daha güç bir istekle karşılaşması olası değildi. 1983'te Sam McCready Al Op'un başına getirildiğinde Sir Mark müfettiş yardımcısıydı. McCready ile yaşıttı ve onun bir derece üstündeydi. Sir Arthur'un yeni göreve atadığı bu ajandan o da pek çok kimse gibi fazla hoşlanmış değildi. Sir Mark bundan kısa bir süre sonra 3 yıllığına Uzak Doğu'ya gönderilmiş ve 1986'da döndüğünde başkan yardımcılığına getirilmişti. Bu arada Sir Arthur emekliye ayrılmış ve yerinde yeni bir başkan oturmaktaydı. Geçen Ocak ayında da kendisi onun yerine geçmişti.
Sir Mark Çin'e gitmeden önce herkes gibi Sam McCready'nin uzun zaman görevde kalamayacağını düşünmüştü. Söylentilere göre hileci, Yüzyıl Evi'nin iç politikasına uyum sağlayamayacak kadar yontulmamış bir elmastı. Bir kere bölgesel masalar yeni birinin kendilerinin kıskançlıkla korudukları alanlara el atmasını hoş karşılamayacaklardı. Ancak usta bir diplomatın altından kalkabileceği iç savaşlarda kendisinin bir başarı göstermesi beklenmiyordu. Ayrıca çoğu İngiltere'nin seçkin özel okullarından yetişme kıdemli memurlar arasında yerini bulabilmesi de pek akla yatkın görünmüyordu. Ancak Sir Mark dönüşünde onun kök salıp gelişmekte olduğunu görmüş ve çok şaşırmıştı. Kendi kadrolarından insanın gıpta duyacağı bir sadakat görüyordu ve bir iyilik isterken en kaşarlanmış bölge masa şeflerini bile gücendirmiyordu. İzin ya da briefing için gelen ajanlarla kendi dillerinden konuşabiliyor, onlardan bilinmesi gereken kadar kuralı içinde hiç elde edilemeyecek bilgiler alabiliyordu. Teknik kadrolarla bira içmeye gitmesi ve kıdemli memurların onlarla pek kuramadıkları dostluğu, sonunda diğer masa şefleri formlar doldururken onun istediği bir telefon dinlenmesi ya da mektup okunmasını sağladığı da biliniyordu.
Bütün bunlar ve kuralların çiğnenmesi kendisini sevdirtmeyecekti kuşkusuz. Onu yerinde tutan şey çok basitti. Görevini mükemmel yapıyor, KGB'ye sürekli hazımsızlık çektiren bir operasyon yürütüyordu. Ve böylece yerinde kalmıştı. Şimdiye kadar.
Sir Mark Yüzyıl Evi'nin altındaki garajda Jaguar arabasından çıkıp en üst kattaki bürosuna asansörle çıktı. O anda hiçbir şey yapacak değildi.
Sir Robert Inglis meslektaşlarıyla konuşup yeni bir direktif yayınlayacak ve bunun üzerine kendisi de ''Çok üzgünüm ama başka seçeneğim yok.'' diyebilecekti.
Direktifin dış işlerinden gelmesi Haziran başını buldu. Sir Mark 2 yardımcısını yanına çağırdı.
''Çok ağır koşullar.'' dedi Basil Gray.
Bununla mücadele edemez misiniz?
Bu kere olmaz dedi Sir Mark. İngiliz bu kere işi ele almış ve 4 bilge de yanında.
Yardımcılarına incelemeleri için verdiği kağıt tam bir açıklık ve mantıklılık örneğiydi. Doğu Avrupa ve komünist ülkelerin bir zamanlar en sert ve en tehlikelisi olan Doğu Almanya'nın 3 Ekim'e kadar tarih sahnesinden silineceği belirtiliyordu. Doğu Berlin'de elçilik bulunmayacaktı. Duvar artık bir komediye dönüşmüştü. Gizli polis SS'de geri çekilmekteydi ve Sovyet askerleri yurtlarına dönüyorlardı. Londra'daki gizli servisin büyük bir operasyonu artık ortadan kalkıyordu. Ayrıca Vaclav Havel Çekoslovakya'da başa gelmek üzereydi ve onların gizli servisi STB'de yakında kaldırılacaktı. Buna Polonya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da da komünist yönetimin yıkılması eklenince gelecek açıkça görülebilirdi. Timothy Edwards, Doğu Avrupa'da bir zamanların operasyonlarının olmayacağı ve orada bu kadar insana gerek duyulmayacağı kesin, bunda haklılar dedi. Basil Gray, Sir Mark Ocak'ta başkan olur olmaz başkan yardımcılığına terfi etmişti. Timothy Edwards ise kendisine miras kalmıştı. Edwards'ın 3 yıl sonra kendisinin yerini almak için can attığını biliyordu ve onu salık vermeye hiç niyeti yoktu. Edwards aptal değildi, aksine parlak bir zeka sahibiydi. Ancak... Öteki tehlikelerden söz etmiyorlar diye Gray söylendi. Uluslararası terörizm, uyuşturucu kartellerinin ortaya çıkışı, özel ordular falan hakkında tek kelime söylememişler. Sir Robert Inglis'in okuduğu ve onayladığı 90'lı yıllarda gizli servis raporunda Sir Mark dünya çapındaki tehditlerde bir azalma değil artma olduğunu savunmuştu. En büyük tehditle çoğu dengesiz olan bazı devlet başkanları tarafından büyük silah yığınakları yapılmasıydı. Ve bunlar eski günlerdeki gibi savaş fazlası parçalar değil, yüksek teknoloji gerektiren modern araç gereçler, roketler, kimyasal ve biyolojik başlıklar ve hatta nükleer silahlardı. Şimdi önündeki kağıtta bu konuların üzerinde hiç durulmamıştı.
Şimdi ne olacak diye sordu Timothy Edwards.
Kendi nüfusumuzu, kendi insanlarımızı Doğu Avrupa'dan merkeze çekeceğiz. Soğuk savaş kahramanlarından, kendi operasyonlarını yürüten ajanlardan, yerel halk arasında kurdukları casusluk ağlarından söz ediyordu. Bunların hepsi döneceklerdi ve işleri olmayacaktı. Yerlerine yeniler bulunacak, bunlar yetiştirilip Berlin duvarının ötesindeki yeni demokrasilerdeki elçiliklere sessiz sedasız yerleştirileceklerdi. Ama gelenler sorunu olduğu gibi kalacaktı. Onlar nereye yerleştirilebilirlerdi? Bunun bir tek yanıtı vardı, emeklilik.
Diğerleri için örnek oluşturmak üzere bir erken emeklilik örneği oluşturmamız gerekecek dedi Sir Mark. Aklınızdan geçen biri var mı diye Gray sordu.
Sir Robert Inglis'in aklından geçen biri var. Sam McCready. Basil Gray'in ağzı açık kalmıştı. Patron Sam'i kovamazsınız dedi.
Sam'i kovan falan yok. Dolgun bir maaşla erken emeklilik kovulmak değildir.
Hepimiz Sam'i sevdiğimiz için acıklı kuşkusuz dedi Edwards. Ancak patronun da yönetmek zorunda olduğu bir servis var.
Teşekkür ederim dedi Sir Mark.
Orada otururken neden Timothy Edwards'ın kendi yerine geçmesini salık vermeyeceğini ilk kez anladı. Kendisi yapılması gerekeni, yapılması gerektiği için yapacaktı. Oysa Edwards aynı şeyi mesleğinde ilerlemek için yapardı.
Ona 3 ayrı görev sunmak zorundayız dedi Gray. Belki birini seçer.
Umarım ki seçer diye düşünüyordu.
Olabilir dedi Sir Mark. Siz ne düşünüyordunuz patron diye sordu Edwards.
Sir Mark personel müdürü ile konuşmasından sonra hazırlanmış dosyayı açtı. Eğitim okulu komutanlığı, yönetim ve muhasebe başkanlığı ve merkezi kayıt başkanlığı görevleri var. 2 hafta sonra bu konuşmaların konusu olan kişi odasındaydı ve yardımcısı Dennis Gaunt asık yüzlü önündeki kağıda bakmaktaydı.
O kadar da kötü değil Sam dedi. Kalmanı istiyorlar. Sorun sadece hangi görevde olacağın.
Biri beni buradan atmak istiyor dedi McCready. Londra o yaz bir sıcak dalgası altında yanıyordu. Pencere açıktı ve iki adam ceketlerini çıkarmışlardı. Dennis'in patronu orta boylu seyrek kumral saçlı, elbiseleri hep gece çıkarmadan yatmış gibi buruşuk olan bir insandı. Dennis McCready'nin birkaç yıl önce dul kaldığını ama bir daha evlenmediğini, Kensington'daki küçük dairesinde yalnız oturduğunu bilirdi. Evini temizleyecek, bulaşığını çamaşırını yıkayacak biri olmalı diye düşünürdü Dönes. Ama bunu ne sormuştu ne de sormadan kendisine bir şey söylenmişti. Görevlerden birini seçebilirsin dedi. Böylece istemedikleri şey olmuş olur. Dönes, ben öğretmen değilim. Muhasebeci ya da kütüphaneci hiç değilim. Orospu çocuklarından hakkımda araştırma yapmalarını isteyeceğim. Bak bu iyi işte. Yönetim kurulu bu direktife uymak istemiyor olabilir. Yüzyıl evindeki soruşturma her zaman olduğu gibi pazartesi sabahı toplantı odasında başladı. Soruşturma kurulu başkanı Timothy Edwards'tı. Yanında yurt içi operasyonlar müfettişi ile Batı Yarımküresi müfettişi vardı. Odanın bir yanında personel müdürü ile önündeki bir dosya yığını olan kayıttan genç biri oturuyordu. Odaya son giren Sam McGrady masanın karşısında bir iskemleye oturdu. 51 yaşında olmasına karşın zayıf ve sağlıklıydı. Bunun dışında pek göze çarpmayacak bir insandı. Geçmiş günde kendisini o kadar başarılı yapan buydu işte, bu ve kafasının içindekiler. Kuralları hepsi biliyorlardı. 3 tane hoş olmayan görev, reddedersen senden erken emekli olmanı isteyebilirlerdi. Ancak insanın bir soruşturma istemeye ve burada kararın değiştirilmesi için çalışmaya hakkı vardı. McGrady kendi adına konuşması için kendisinden 10 yaş küçük olan ve 5 yıl içinde kendisinden sonra ikinci adam olarak yetiştirdiği Dennis Gaunt'u getirmişti. Dennis'in o güzelim gülümsemesi ve özel okul kravatıyla onlarla kendisinden daha iyi başa çıkabileceğini umuyordu. Odadaki herkes, hatta kayıttan gelen memur bile birbirlerini tanırlar ve ilk adlarıyla hitap ederlerdi. Yüzyıl evi geleneğine göre belki de bu kadar kapalı bir dünyada yaşadıkları için herkesin birbirine ilk adıyla hitap etmesi normaldi. Sadece başkana yüzüne başkan ya da patron denilir, arkasından ise her şey söylenirdi. Kapı kapalıydı, Edward sessizlik olması için öksürdü. Burada Sam'in bir merkez büro emrinin değişmesi teklifini görüşmek için toplanmış bulunuyoruz. Herhangi bir şikayet konusunu araştırmak için değil, kabul mü? Herkes kabul ettiğini belirtti. Sam McCready'nin bir şikayeti olmadığı resmen belirtilmiş oldu. Dennis, Sam adına sen konuşacaksın galiba.
Evet Timothy.
Personel müdürünün konuşması kısa oldu. Üst makamlar Sam McCready'nin Alop'tan yeni bir göreve atanmasını istemişlerdi. Bu erken emekliliğini istemeyle bir sayılırdı. Sam de buna karşı Alop'un başkanı olarak göreve devam edemeyecekse yeniden bir arazi görevi verilmesini ya da arazi operasyonlarını yöneten bir masaya atanıp atanamayacağını soruyordu. İstediği gibi bir görevde boşluk yoktu. Dennis Gaunt kalktı. Bakın, kuralları hepimiz biliyoruz, gerçekleri de. Sam'in okula, muhasebeye ya da kayıda atanmasını istemediği bir gerçektir. Çünkü o eğitimi ve içgüdüleriyle bir arazi adamıdır ve en iyisi değilse en iyilerinden biridir.
Burası kesin dedi Batı Yarıküre müfettişi. Edwards adama kaşlarını çatarak baktı.
Esas olan şudur diye Gaunt devam etti. Servis isteseydi Sam'e bir yer bulurdu. Rusya, Doğu Avrupa, Kuzey Amerika, Fransa, Almanya, İtalya. Ben servisin bu çabayı göstermesini istiyorum. Çünkü... Gaunt kayıt bölümünden gelen gencin önünden bir dosya aldı. Çünkü 55 yaşında tam maaşla emekli olmasına 4 yıl kalmıştır.
Yeterli bir tazminat verilmesi öngörülmüştür diye Edward sözünü kesti. Hatta biraz fazlaca cömert olduğu da söylenebilir.
Çünkü diye Gaunt devam etti, yıllarca sadakatle çoğunlukla güç koşullarda ve zaman zaman da tehlikeli durumlarda hizmetini esirgememiştir. Bu bir para sorunu değildir. Servisin kendisinden biri için bu çabayı gösterip gösteremeyeceğidir sorun. Gaunt'un bir ay önce Sir Mark ile Sir Inglis arasında geçen konuşmadan haberi yoktu kuşkusuz. Sam'in son 6 yılda elinden geçen vakalardan bir ikisini burada dile getirmek isterim. Birinci olarak, kendisinden söz edilen insan oturduğu yerden ifadesiz bir yüzle bakmaktaydı. Odadakilerin hiçbiri o gün görmüş yüzün ardındaki öfke ve umutsuzluğu tahmin bile edemezlerdi. Timothy Edwards saatine baktı. Bu işin o gün orada bitirileceğini ummuştu. Şimdi bundan pek umutlu değildi.
Gaunt, sanırım hepimiz Sovyet generali Yevgeni Pankratin olayını hatırlıyoruz dedi.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 21.